Rabbimizin diriliş bayramını kutlamak istiyorum. Rabbimiz dirildi ve onun dirilişinin sağladığı lütufla bugün hep birlikte burada oturuyoruz. Bu onun sağlayışıdır. Tabii Noel kutlanıyor. Diriliş bayramı kutlanıyor. Başka Pentekost günü ve diğer günler var. Tabii biz Hristiyan kültüründe çok büyümediğimiz için hala öğreniyoruz bu gibi şeyleri. Ama ben kişisel olarak düşündüğümde benim için Hristiyanlık çerçevesi içerisinde en önemli gün ve bayram bugündür. Tabii ki İsa'nın doğumu benim için çok önemlidir. Kurtarıcımız Mesih İsa doğmuştur. Ama önemli olan şey tamamlandı dediği yer çarmıhtır. Onun ölümüdür. Ve tabii ki en önemlisi ölümden 3 gün sonra dirilişidir. Tek tek de bunlara bakacağız. 16-17 yıllık iman yaşamımda çok farklı insanlarla konuşmak, onlarla birlikte farklı tecrübelerim oldu bu süreç içerisinde. Bazen hocalar geldi, bazen imamlar geldi, bazen radikal Müslüman kardeşler geldi, dostlar geldi. Ve bir gün bir ilahiyat öğrencisi bitirme tezi olarak Hristiyanlığı seçen Türklerle ilgili bir tez hazırlıyordu. Bitirme ödev gibi şey. Hocası rica etmiş. Hocası da ismini vermeyeceğim ama Kanal 7'de konuşan ünlü bir İslam ilahiyatçısı. Çocuk birçok insandan rapor yazıp bu dersleri tamamlayınca demiş ki hoca da bunları okuyor. Ya demiş şu Hakan'ı bir çağırır mısın? Hani benim yazımı okumuş. Biz iki kişi gittik. Bizi çok iyi karşıladı. Çocuk ve iki profesör, üç kişi bizi odada misafir ettiler. Çay içtik, sohbet ettik. Ve hocayla yaklaşık olarak iki saatlik bir konuşmamız oldu. İyi bir diyalogtu. Tabii ben özellikle yapı gereği böyle çok hani sessiz, cevap vermeyen, alttan alan bir tip değilim. Onu da söyleyeyim. Hocaya saygım var. Ama Mesih'in sözü söz konusu olduğunda benim için akan sular durur. Bunu nasıl çevirirsin bilmiyorum. River falan. Neyse. O yüzden söyledik ve hocaya şunu söyledim. Çok uzatmayayım. Dedim ki, pardon şöyle sordu. Neden Hristiyanlığı seçtin? Neden Hristiyan oldun? Tabii buna verecek çok yanıt var. Ama ben biraz değişik olsun diye şöyle dedim. Tevrat'tan dolayı Hristiyanım dedim hocaya. Hoca şöyle bir yerinden zıpladı. Nasıl dedi ya Tevrat'tan dolayı falan. O Yahudilerin falan değil mi dedi. Yani sen Hristiyansın. Hani zaten Türksün, Hristiyansın bu garip. Bir de Tevrat'tan dolayı Hristiyanım demen daha da garip dedi. Hani ben de dedi sonuçta adam da sıradan bir insan değil. Yani bunun ilmini almış, Londra'da eğitim almış. İlahiyatçı bir profesör bu adam. Yani boş birisi değil. Hocam benim izin verirsen açıklayayım. Tabii kutsal kitap masada. Bir iki şey konuştum. Niye bunu anlattım? Hakikaten bu doğrudur benim yaşamımda. Tabii ki tanıklığımı bilenler bilir. Ben mucizevi şekilde İsa eli uzattığı için, tamamıyla beni kurtarmaya geldiği için ve beni özgür kıldığı için Mesih'e geldim. Ama kutsal yazıları incelemeye ve araştırmaya başladığımda şunu çok net gördüm. Tevrat olmasaydı, yani eski ahit dediğimiz kutsal yazılar olmasaydı, benim müjdeye, iyi habere olan imanımın temeli bu kadar sağlam olmazdı. O yüzden Mesih'in çarmıhtaki ölümü, ki ölüm yoksa diriliş zaten yoktur. Ve dirilişi ve Mesih'in yaptıkları ve doğuşu kutsal yazıların yani eski ayetin tanıklığı açısından benim için korkunç önemlidir. Ve hocaya ben tabii 3-5 şey gösterdim. Çünkü hepsini göstersem sabaha kadar zaman yetmez. Ve o yüzden hoca beni ayağa kalktı. Dedi ki yani tamam sen ehli kitapsın. Beni yani böyle biraz da teşvik etti gönderdi. Çünkü cevap veremedi artık. Konu bitti çünkü. O yüzden az önce kardeşim de bunu okudu ama 1. Korintiler 15. bölüm 3 ve 6. ayetlerde çok sevdiğim bir şey var. 1. Korintiler çıktı mı? Evet şöyle diyor. Diyor ki aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi. Kefas'a sonra 12'lere göründü sonra zamansız doğmuş olan bana da göründü diye Pavlus devam ediyor Rabbin ruhuyla. Kutsal yazılar uyarınca, yani biliyorsunuz Pavlus iyi eğitim almış birisiydi. Hani Petrus da fena adam değildi ama balıkçıydı. Ama Pavlus bu işin eğitimini almış bir adamdı. Sadık bir adamdı. Eski inancında da Mesih'te de aynı şekilde sadakati var. Ve kutsal yazıyı bilen birisiydi. O zaman çok açık bir şekilde Mesih'in niçin ve ne amaçla geldiğini, kutsal yazıların zaten vaat eden kişi olduğunu, bizim için öldüğünü, gömüldüğünü ve üçüncü gün ölümden tüm insanlık için dirilecek olan kişi olduğunu vurgulamak için geldi. Çünkü biliyorsunuz bu toplumda yaşıyoruz. Kimisi diyor ki İsa çarmıha gerilmedi, kimisi diyor ki onun benzeri çarmıha gerildi ya da Allah peygamberine böyle bir şey yaptırır mı? Haşa canım. Onu böyle acı çektirmez, onu göğe almıştır, işte yukarı almıştır falan ki bir sürü de peygamber acı çekti ve öldürüldü. Niye İsa'ya peygamberse böyle bir ayrıcalık yapsın? Ama burada kutsal yazılara gelirsek çok net. Şimdi neden bunu söyledim? Çünkü ben hep söylerim, Mesih'in çarmıhı yoksa Hristiyanlık yok sevgili kardeşlerim. Mesih'in çarmıhı yoksa, yani ölüm ve diriliş yoksa, hakikaten buradan beraber kalkalım, sahile yakınız, gidip çay içelim. Boşa burada dururuz. Çünkü boş. Hristiyanlığı, Hristiyanlık yapan gerçeklilik ve temel, tamamıyla Mesih'in çarmıhtaki ölümü, kefareti ve üçüncü gün ölümden dirilerek tüm insanlık için. Sadece Amerikalılar, sadece İngilizler için değil. Başta Yahudiler ve sonra Yahudi olmayan tüm uluslar için yaşayan ve tek olan Rabbin tüm insanlık için açtığı kapıdır çünkü. Bu yüzden eski ayetin referansları inancımızın temelinde emin olmak, inandığımız değerlerin ne kadar gerçek olduğunu tam olarak bilmek açısından çok önemlidir. Bu yüzden Tanrı demiştir ki işte olaylar olmadan önce size bunları bildiriyorum ki kurtuluşum gerçekleştiği zaman şüpheniz olmasın. Onlarca tanıklı var. Örneğin İsa nerede öldü? Bakın burada da bizim büyük bir tahta açımız var duvarda. İsa çarmıha gelirdi. İki haydutla birlikte değil mi? Hak ettikleri için onlar ölüyorlardı ama İsa masum olduğu halde çarmıhtaydı. Göklerdeki babanın isteği uyarınca. Peki Tevrat ne diyor? Yasanın tekrarı 21, 22, 23 çok ilginç bir ayet var. Diyor ki bakın yasanın tekrarı. Eğer bir adam bir günahtan ötürü ölüm cezasına çarptırılır, öldürülür ve ölüsü ağaca asılırsa, ölüyü gece ağaçta asılı bırakmamalısınız. O gün kesinlikle gömmelisiniz. Asılan kişi, burası önemli, Tanrı tarafından naletlenmiştir. Yahudiler, yani Ferisler özellikle, ya bu adam Mesih olsaydı, Tanrı'dan olsaydı, ağaca çakılmasına izin verir mi? Yasa açık. Yazı açık. Adamlar bunu ezbere biliyor. Yok, o zaman bu adam naletli. Kardeşler bakın, bu Mesih olamaz dediler. Çünkü açık Tanrısız. Tanrısız gerçek değil mi? Gerçek. Adamlar bunu ezbere biliyor. Her gün tapınakta bunu öğretiyorlar. Nasıl Tanrı o zaman izin verir naletlenmesine? Ama onların anlayamadığı şey şuydu. Kutsal yasa günah bilincini uyandırır. Günah bilinci olduğunda ölürsünüz. Neden ölürsünüz? Çünkü yasanın getirdiği naletin altında ezilirsiniz de ondan ölürsünüz. Mesih bizi kurtarmak için yasanın naletini bizi mahkum eden, ölüme götüren, tutsak eden yasanın naletini kaldırmak için çarmıha çıktı zaten. Bunu anlayamadı Yahudiler. O yüzden eski ayet ve yeni ayet arasında inanılmaz bağlantılar, inanılmaz nüans farkları ve Tanrı'nın sözünün nasıl gerçekleştiğini göreceksiniz. Daha büyük bir yer var. İşte hocayla özellikle burayı konuşmuştuk. İnanamamıştı. Yani bir ilahiyatçı profesörün İşaya 53'ü bilmemesi, hani benim eğitimim yok, onu söyleyeyim. Eğitimim yok. Ama eğitimli olduğunu iddia eden birinin en azından Tevrat'tan İşaya 53 4-5'i bilmemesi gerçekten şaşılacak bir şeydi benim için. Şöyle diyor, bakın. Yaklaşık 700 yıl önce, Mesih İsa'dan 700 yıl önce hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlığımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bir dakika duralım. Onun bedeni deşildi. Kimden bahsediyor Yaşaya? Kendisi böyle ölmedi, değil mi? Kimden bahsediyor? 700 yıl kardeşler. Çoğumuz daha 50-60 yaşında bile değiliz. 700 yıl. Kimin bedeni deşildi? Kimin isyanlarından dolayı öldü? Suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerek olan ceza ona verildi. Bir esenliğe ihtiyacımız var ama cezamız buna izin vermiyor. Birisi cezamızı üstlenmeli. Kim? Romalı asker biliyorsunuz değil mi? Hani bacaklarını kıramadığı için deprem de oluyordu. Öldüğünden emin olmak için böğrünü deldiler İsa'nın. Bedeni deştiler. Su ve kan aktı. Aynı zamanda mezmura geçersek o daha eski 1000 yıla gidersiniz. Yaklaşık olarak konuşuyorum tabi. Davut ne diyor 22. mezmurda? Ellerimi ayaklarımı deldiler. Bana bakmış benimle alay ediyorlar. Elbisem için kuğruğa atıyorlar dedi. Romalı askerler İsa'nın elbisesi için aralarında kuğruğa attılar değil mi? Zar attılar. Kimin olsun diye. Nasıl ya? Daha o zaman çarmıh gibi bir işkence bile yokken ellerimi ayaklarımı deldiler ve bana alay edip bana bakıyorlar. Nasıl diyebildiler? Tüm bunlar Tevrat'ta yani kutsal yazılarda. O yüzden o ayetle başladım. Kutsal yazılar uyarınca öldü, gömüldü, dirildi diye. Çünkü boş değil bunun altı. Boş değil. Yani bunların hepsini ben söylemeye kalksam samimi söylemem burada çadır kurmamız gerekiyor. Bir hafta falan. Bu çok önemli. Yine biliyorsunuz Musa hani bu 10 bela vardı Firavun'u. Firavun'dan halkını kurtarmaya çalışıyordu Tanrı. Firavun bir türlü salmıyordu. En son bela neydi? Tanrı dedi ki ilk doğanları vuracağım. 10. bela, ilk doğanlar. Her evde ilk doğan, hayvan, ins, erkek ne varsa ilk doğanlar gidecek. Peki aynı bölgede İsrail'ler yaşıyor. Yahudiler yaşıyor. Köle olasalardı, büyük bir kalabalık. Ne dedi Rab Musa'ya? De ki siz bir keçi alacaksın, işte kurban, pardon kuzu, fısıh kuzusu. Fısıh ne demek? Atlatmak. Üstünden geçmek anlamına geliyor. Neden? Çünkü kurbanın kanını aldılar, evlerinin üzerlerine, kapılarının üzerlerine, yanlarına ve süvelerine sürdüler bu kanı. Çünkü ölüm meleği geldiği zaman dedi Tanrı, bu kanı gördüğünde o evdeki ilk doğanı vurmayacak, öldürmeyecek. Ama nerede kan yoksa o evdeki ilk doğanı hayvan, insan, erkek dedi vuracak. Hatırlayın. O dönemin en güçlü Ra'nın oğlu, yani o zamanki Tanrı'nın oğlu gibi kendini gösteren Firavun'un bile sarayındaki ilk oğlu öldü. Rabb için her şey mümkündür. Amin. Ama Yahudilerden hiç kimse ölmedi. Neden? Ne resmediyor Tanrı? Ne resmediyor? Yüzlerce yıl öncesinden. Kan kurtarır, örter. Bu yüzden fısıh dendi. Yahudiler bu bayramı kutluyor değil mi? Neden kutluyorlar? Mısır'dan çıkışlarını anmak için kutluyorlar. Kölelikten kurtuluşlarını, vaat edilen topraklara çağrılışlarını kutluyor Yahudiler. Ama zaten Tanrı hiçbirimizin köle olmasını istemedi. O gün bizi dünyasal olarak kurtardı, topraksal farklı bir yere koydu. Ama şimdi her birimizi, Mesih'e iman eden herkesi göksel vatana götürmek için çağırıyor. Amaç bu. Diriliş sevgili kardeşlerim bizi değiştirir. Tanrı dirilişi bizi değiştirmek, yeni bir halk yaratmak, kendi oğlunun benzeyişinde yeni bir insanlık yaratmak için gelmiştir dünyamıza. Aa ne güzel Hristiyanlık işte haç falan papazlar onu serpelim bunu atalım çiçek böcek mum yakalım. Bu değil kardeşlerim. Noel'de hediye alalım, Noel baba gibi giyinelim, sakalı da takalım, çocuklar da mutlu olsun. Hediye almak güzel tabi. Ama Hristiyanlık bu değil. Hristiyanlık çarmıhtır. Hristiyanlık bir bedel ödemektir. Hristiyanlık yeri geldiğinde Rab için ölmektir ve çarmıhı taşımaktır. Zaten İsa ne dedi? Çarmıhı üstlen, beni izle. Bir dakika, 5 dakika duralım. Çünkü İsa çarmıha ölmeye gidiyor. Ama adam diyor ki beni izle. Yani bunun sonunda dünyasal olarak ölebilirsiniz. Ama size vaat edilen diriliş diyor ki ölümden dirileceksin. Korkma. Yahya'yı hatırlayın. Başı kesilerek değil mi? Yaşamını sonlandırdı zindanda. Yıllarca dua etmiş bir kadının, adamın geç gelen oğlu. İlyas'ın ruhuyla güçlendirilmiş Yahya. Kadınlar arasından doğan İsa'nın sözüne göre en kutsalları, en önemlisi. İsa'yı gördüğünde ne dedi? İşte dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu. günahını kaldıran Tanrı kuzusu. İlk İsa gördüğünde, hatta kendi öğrencileriyle İsa izlemeye başladılar o saatten sonra. Tanrı neyi? Günahını. Çünkü sevgili kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. Eğer bugün burada, bu yerde İsa Mesih'e iman etmemiş herhangi bir kardeşimiz, dostumuz, misafirimiz varsa şunu bilsin. Günahlısın. Belki benden daha temizsin, benden daha karakterli, daha doğru bir adamsın ama seni Rabbin önünde bu temiz kılmaz. Hiç kimse çünkü kendini kurtaramaz. Öyle olsaydı Efendimiz İsa'nın çarmıhta ölmesine gerek kalmazdı. Bu yüzden Yahya açıkça dedi ve bunun bedelini de kafasını vererek ödedi. Bakın, tartışmalarda hep sormuşumdur. Şimdi diyorlar ki, ya bu elçiler çok inandı. İsa'nın dirildiğini de gördüklerini söylüyor ama halüsinasyon gördüler. Aslında bu gerçek değildi. Öyle bir efsane bu, mitoloji bu. Kardeşler, görerek, dokunarak mitoloji olmaz. Bakın söyleyeyim. Görerek, dokunarak mitoloji olmaz. Yemek yiyerek, sohbet ederek, 500'den fazla insanla muhabbet ederek, elindeki, ayağındaki deliklere, yaralara dokunarak mitoloji olmaz, kimse kusura bakmasın. Ha canım, siz Hristiyansız ondan böyle söylüyorsunuz diyorsanız, Romalı ve Yahudi tarihçiler Titus'a falan bakın, nasıl İsa'nın dirildiğini ve ona ne ad verildiğini, nasıl çarmıhta öldüğünü, Filistin bölgesinde Pontius Pilatus zamanında, bu tarihçiler bunları kaydetmişlerdir aynı zamanda. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Herhangi bir konuda, inanç ya da inanç dışı, benimsediğiniz, inandığınız bir davada, isterseniz seküler olsun, hiç fark etmez. O konunun yalan olduğunu bilseniz, bir çıkar amaçlı, bir menfaat amaçlı sadece bunu sürdürüyor olsanız, iş canınızı vermeye geldiğinde ne yapacaksınız? Hocam gelsin bir dakika, buraya kadar. Yani para mara güzel, ev araba güzel ama dur. Zurnanın zartı delik bu, çeviremezsin, boş ver. Yani ne yapacağız? Ne yapacağız? Orada vazgeçtiler. Peki hani biz bazen laf çorbalığı yapıyoruz. Müjdeyi karıştırıyoruz. Uzatıyoruz. Ya elçiler bir şey, tek bir şey anlattı. Sizin çarmıha geldiğiniz bu adamı Tanrı ölümden diriltti. Günahlarının bağışlanacağını, bu adam aracılığıyla sadece kurtulacağını Tanrı duyurmamızı istedi. Biz bunun tanıklarıyız. Siz çarmıha geldiniz, siz gömdünüz, Tanrı ölümden diriltti. Haleluya. Bu, müjde bu. Temelinde bu. Şimdi, peki bu 12 elçi, hadi biri sattı, sonra yerine Matias seçildi. Paulus'u da koyarsak hani sonradan 13 diyelim. Ya bu 13 kişinin 12 tanesi niye ters çarmıha gerilerek, başı kesilerek, mızzaklanarak öldü? Bana söyler misiniz? Madem bu yalandı, bana dünyada bir davanın yalan olduğunu bile bile ölen 11 tane adam daha gösteremezsiniz sevgili kardeşlerim tarih boyunca. Vatan için ölmüştür, inancı için ölmüştür, kendi değerleri için ölmüştür, annesi babası için ölmüştür. Haleluya, tamam. Ama yalan olduğunu bile bile ölen 11 tane insan bana gösteremezsiniz. Bu yüzden diriliş gerçektir. Çarmıhtaki ölüm adınızı bildiğiniz kadar gerçektir. Zaten çok insan çürütmeye çalışıyor, bunu başaramadılar, bunu da bilin. Hamdolsun biz Anadolu topraklarında yaşayan bir halkız. Sonradan geldik ama niçin bunu söyledim, şimdi açıklayacağım. Çünkü Hristiyanlıkla ilgili değerlerin 1/4'ünün neredeyse, hadi çok atmıyor ama en az yarısı bu topraklarda harmanlandı ve gelişti. Pavluslar, İbrahimler, Antakya, Hristiyanlıklar, 7 kilise falan filan. 1. Petrus mektubu. Kapadokya'ya gezin. Hadi atlayalım benim arabaya, Ayasofya'ya gidelim. Diğer müzelere gidelim. İncil'deki tüm doğuşlar, çarmıh, dirilişler, Rabbin sorfaları duvarlarda. Ya uzaylılar mı yaptı bunu? Bu gerçektir. E canım biz bunu bilmiyoruz. E tabi normal. Yüzlerce yıl haçlı seferlerle savaşırsanız, haçı sadece kalkanda ve mızrakta görürseniz, otomatikman, psikolojikman çarmıh düşmanın silahı olarak görürsünüz. Ama çarmıh bu değil. Çarmıh merhametin, Tanrı'nın bize olan merhametini ve sevgisinin açıklandığı odak noktasıdır. Şimdi, sevgili kardeşlerim, 1. Korintliler 15. bölüm 51 ve 52. ayetlere bakalım. Pardon, 1. Korintliler 15. bölüm, özür dilerim. 16, 17, 18, 19. Evet bu. Şimdi diyor ki kutsal yazılarda, ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse iman zararsızdır. Siz de hala günahlarınız içindesiniz. Az önce de konuştuk. Bu çok önemli. Yani bunu sık sık söylüyorum ve nefes aldığım sürece de bunu kilisede kendime başta tabii. Çünkü benim de kafam karışıyor. Kendime ve sonra beni dinleyen herkese ve dostlarıma bunu hatırlatacağım. Bunu hatırlatacağım çünkü amacımız, işimiz bu. Biz Mesih'i örnek almak için çağrıldık. Değil mi? Ve Mesih'in yetiştirdiği öğrencilerin bıraktığı Rabbin sözlerini hatırlamak için ve buna tanıklık etmek için çağrıldık. Ne diyor? Mesih'e umut bağlamışsınız. Ölüler dirilmezse. Hakikaten o zaman yiyip içelim. Hani temin dedim ya, aşağı gidip bir çay içelim sahilde. Ama diyor ki kimse sizi aldatmasın sevgili kardeşlerim. Mesih ölümden dirilmiştir. Öyle ki artık yaşayanlar kendileri için değil, kendileri için ölmüş ve dirilmiş olan Mesih için yaşasınlar diyor. Bu çok önemli. Şeyi hatırlayalım. Yani elçiler İsa'nın dirilişinde, pardon, çarmıha gerildiğinde, değil mi? Panik oldular. Zaten eski ayet neydi? Çobana vuracağım, koyunlar darmaduman olacak. Hepsi korktular. Hatta gizli gizli toplanmaya eve saklandılar, değil mi? İlk kadınlar mezara, hani o mezara bakmaya gittiklerinde, taşın kenara çekildiğini gördüğünde, geri geldiklerinde meleklerden duyduklarında, Rab dirilmiş dediklerinde, İsa'yla 3 yıl boyunca gezmiş, onu yaptığı her şeyi görmüş elçiler bile duydukları halde İsa'nın dirileceğim dediğini inanmadılar, şüphe ettiler. Sonra Petrus, değil mi, koşarak mezara gitti, o deli Petrus. Sonra o da anladı. Ama ne oldu? İsa elçilerine gözüktü. Ama bir tanesi herhalde orada değildi, değil mi? Thomas. Dedi inanmam ben. Ben dokunacağım. Ben onun böğrüne bakacağım. Eline dokunacağım. Ayaklarındaki çivi izlerini görmedikçe inanmayacağım dedi. Sonra 12'ler bir aradayken Yuhanna 20'de 20-28'de Thomas İsa gözüktüğünde elini uzat, böğrüme koy, imansız olma, imanlı ol dedi. Bir sonraki ayette diyor ki Rabbim ve Tanrımsın. Kyrios en Theos. Direkt iç. Direkt Yahve'nin Grekçesi. Tanrım, Rabbim ve Tanrımsın. İsa'ya secde etti. Dedi ki sana, İsa'ya tapındı. Ve İsa bunu reddetmedi, bu tapınmayı. Ve dedi ki, gördüğün için mi iman ettin Thomas dedi. Çoğumuz böyleyiz, dürüst olalım. Çoğumuz böyleyiz, dürüst olalım. Gördüğün için mi iman ettin Thomas dedi. Bu paylaşımı hazırlarken bunu 3 kere kendime sordum. Hani Petrus'a 3 kere soruyor ya, beni seviyor musun? Çünkü yüreğim nankör, biliyorum. Hakan, gördüğün için mi iman ediyorsun? Diyorsun ki sen İsa'yı mı gördün? Evet, ben gördüm bir kere. Ama İsa ne dedi? Görmeden iman edenlere ne mutlu. İşte bunlar sizlersiniz. Tabii ki İsa'yı görebiliriz. Rab gösterebilir kendini. Diridir çünkü. Ben hep söylerim. Millet ölüyü izler. Hristiyanlar ise diriyi izler. Mezarı boştur çünkü. Çok büyük farktır bu. Ateistler bunu çok iyi bilir. İnanmazlar. Ama bu açıdan Hristiyanlık çok öne çıkar. Çünkü diridir. İnancını anlatan kişinin kendisinin mezarı yoktur. Dünyada eşi yoktur. Ne doğumunun, ne yaptıklarının, ne mezarının. Canım o doğru mu? İsa yaşarken çok sevdiği Marta, Meryem, değil mi? Onun kardeşi vardı, Lazar. Ne oldu? İsa uzak bir yerdeydi, değil mi? Haber gönderdiler, gitmedi. Tanrı oğlunun adını yüceltilmesine sebep olacak dedi bu hastalık. Uyumuştur falan. Sonra İsa geldi. Yuhanna 11'de geçiyor bu. Dedi ki taşı çekin. Ya Rab. Orta Doğu sıcak tabi. 4 gün olmuş. Kokar. Bunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Tıp doktor olmaya gerek bilmek için. Dedi ki Rab, o kokmuştur. Onu bırak. İsa ne dedi? Taşı çekin. Ve sonra yüksek sesle seslendi. Lazar dışarı çık. Ölü, elleri kolları bağlı. İnanmayan bir sürü insan var, yüzlerce, değil mi? Çünkü sarılıyor, yani sarılıyor. Mumya. Dedi ona yiyecek bir şey verin. Onu çözün. Bu yüzden birçokları İsa'ya iman etti. Sırf Lazar'ın tanıklığı yüzünden. Sonra İsa ne dedi? Yetkim var. Canımı vermeye de, onu geri almaya da yetkim var. Çünkü bunu bana baba verdi. Yalan söylüyorsun diyebilir misin? Adam ölüyü diriltti herkesin göz önünde. Hem de inanmayanların göz önünde. Çürümesi, kokması gereken Orta Doğu sıcağında 4 günlük ölüyü tek bir ses söyleyerek dışarı çıkarttı İsa. Hala Filistinler'den birçoğu inanmadı değil mi? Hatta ona Belzebub, şeytanın gücüyle bunu yapıyor diye hakaret ettiler. Ama kutsal yazılara bakmadılar. Kutsal yazılardaki Rabbin sözüne, Davut'a, o çok saygı duydukları Davut'a, çok saygı duydukları Musa'ya, çok saygı duydukları İshaya'ya ve diğer Yeremya'ya bakmadılar. Baksalardı, İsrail'in umudu olan kurtarıcılarının Tanrı'nın vaatlerinin ilk önce kendilerine geldiğini ve sonra da tüm uluslar için, Rabbin dağılmış tüm halkını toplamak için geldiğini anlarlardı. Anlamadıkları için yüce Rabbi çarmıha geldiler diyor Pavlus. Anlasalardı gelmezlerdi. Sevgili kardeşlerim, söylenecek çok şey var. Gerçekten çok ayet var. Ama son olarak şu ayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. 1. Korintliler yine 15. bölüm 51 ve 52. ayetlerde. Şöyle diyor. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Amin. Kaç kişi burada İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul ediyor? Elleri görebilir miyim? Bir sınıf farkı yapmak için yanlış anlaşılmasın. Dostlarımız, misafirlerimiz olabilir. Elleri göreyim. Kaç kişi? Kardeşlerim, size iyi bir haberim var. Tamam, indirebilirsiniz. Değiştirileceksiniz. Göz açıp kapayıncaya dek bir gün değiştirileceksiniz. Pasaportun Amerikalı olması, Türk olması, İngiliz olması hiç önemi yok. Bunlar sizi cennete götürmez. Ne kadar banka hesabınız olmasa bu ilgisi yok değişmenizin. Yüreğiniz ilgisi var. Yüreğiniz neredeyse, çünkü hazineniz orada olacak diyor İncil. Ve eğer yüreğiniz, ki ben buna amin diyorum, İsa'da olduğunu bilerek bu vaat başta siz ve ben hepimiz için göklerdeki babamızın bize verdiği anttır, sözdür. Çünkü neden? İsa ölümden dirilmiştir. O zaman korkmanıza, o zaman üzülmenize, o zaman mazlumu yaşamanıza, arabesk bir iman hayatı yaşamanıza hiç gerek yok. Çünkü İsa diri. Şeytanın sizin üzerinde yetkisi yok. İnsanların sizin üzerinizde yetkisi yok. Başka inançların sizi korkutması üzerine yetkiniz yok. En fazla, çok açık söyleyip ölürsünüz. O kadar. Ama yaşamınız var Mesih'te. Yaşayan ve bana iman eden kişi ölse de dirilecektir, yaşayacak dedi İsa. Amin. Lazar'ı diriltti, dul kadının oğlunu diriltti ve kendini diriltti. Kutsal ruhun gücüyle, babadan yetkisiyle. O sıradan elçiler, ölü dirilten, kör topalı ayağa kaldıran, o balık bile tutamayan adamlar. Değil mi? Böyle oldular bu insanlar. Hatta ne dediler? Dünyayı karıştıran adamlar buraya da geldi. Çünkü adamlar rahat durmuyor ki. Biz anlatmadan edemeyiz dediler gördüklerini. Çünkü İsa'nın dirildiğini tuttular, dokundular. Ve İsa onlara dedi ki bekleyin. Kutsal ruhu aldılar. Kutsal ruhla dolarak tüm dünyayı alt üst ettiler. Tek bir kılıç çekmeden. Bak altını çiziyorum. Tek bir silah almadan. Sevgiyle koca Roma İmparatorluğu ve diz çökmek zorunda kaldı bu inanca. Bugün Tanrı bizi Anadolu'nun bu değerli topraklarına koydu. Oradan buradan getirdi bizi buraya. Sonuç olarak. Ve bizler bu dirilişin gücünü bilenler olarak, Mesih'in çarmıhtaki kefaletini bilenler olarak, Mesih'in bizim için ödediği bedeli, fidyeyi, fısıh kuzumuz olduğunu bilenler olarak, ama en önemlisi adını aldığımız bugünden, diriliş bayramından, dirilişini bilenler olarak, bu topraklarda hepimizin büyük bir sorumluluğu var. Başta kendimizi yetiştirmekle ilgili. Sonra da birbirimize destek vermek ve yardım etmekle ilgili. Sevgiyle birbirimizin yükümüzü taşıyacağız. Çünkü Mesih'in çağrılığı budur sevgili kardeşlerim. Sırf bu dünya için Mesih'e umut bağladıysanız, öyle diyor Korintliler, herkesten daha zavallı insanlarsınız diyor Tanrı'nın sözü. Doğru mu Mustafa abi? Bugün okudum. Herkesten daha zavallı insana sırf bu dünya için Mesih'e umut bağlamışsak. Ev almak için, iyi bir eş bulmak için, para sahibi olmak için mescide değiliz. Öyle olmasın. Rab sağlar. Bunları verir. Bunlar kötü şeyler değil. Yani bunu bir günah olarak söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Ama gözümüz ve yüreğimiz hep birlikte dua ederek bu kilise için ve diğer kiliseler için. Çünkü hepimiz kardeşiz değil mi? Aynı babanın. Artık aynı babayız. Benim soyadım değişti artık. Endi'nin soyadı değişti artık. Çünkü Endi'nin babasıyla benim babam da değişti. Dünyasal babalarımız ama artık bir babamız var. Bu yüzden artık milliyet yok, dil yok, ırk yok. Mesih'in çarmıhında, ben hep bunu kullanırım, Mesih herkesi böyle kucaklamaya çağırıyor. El onun için açık. Herkesi bekliyor. Çünkü dedi ki size yer hazırlamaya gidiyorum. Korkmayın. Umudumuz var sevgili kardeşlerim. Çürümeyecek bir umudumuz var. Hiç çürümeyecek. Hiç kimse orayı yok edemez. Kira ödemeyeceğiniz, rutubetsiz, sonsuza kalacağınız çok harika bir eviniz var. Mesih'le birlikte. O yüzden yalvarırım, gayretiniz ve gayretim silmesin. Birimiz düşersek diğerini kaldıralım. Mesih'in elçilerini teşvik edip, Mesih'in çarmıhı taşıdığı gibi biz de birbirimizi taşımaya, yüreklendirmeye, bu topraklarda eskiden olduğu gibi güçlü, Rabbi seven ve tüm uluslar için bereket olan kiliselerin tekrar kurulması için çalışabiliriz. Çünkü çarmıhın bunu yapmaya gücü var. Bunu Rab yapacak çünkü biz değil. İsa'nın, diri İsa bunu yapabilir. O yüzden kardeşlerim, Rab hepinizi çok çok bereketlesin ve kutsasın ve aydın yüzünü size parlatsın ve onun dirilişinin gücü, onun dirilişinin bereketi hepinizin üzerinde olsun. Amin. Rab size göre olsun.